Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الذي أطعمهم من جوع
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 30 Haziran 1403, Hicri Gamveri 18 Cemadüs-Sani 1446 ve Miladi Takvim'de 20 Aralık 2024 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumunun ardından gazeteci yazar Sayın İhsan Kacar ile Suriye gelişmeleri etrafında yapılan röportaj, dünya tarihi, Nehcül Belaga öğütleri ve Hidayet Hadisi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Tahran Cuma namazı hatibis Yunus İsrail'in Suriye eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Türk mevkidaşı ile görüştü. Erdoğan, Fidan'ın yakında Suriye gideceğini belirtti. Abbas Irakçı, Suriye'deki terör tüm bölge için bir tehdittir açıklamasında bulundu. Amerikalı yetkililer Şam'da Ebu Muhammed el-Culani ile görüştü. Ve Gazze'de şehir sayısı 45.206'ya yükseldi şimdi haberler. Tahran Cuma namazı hatibi Hucetul İslam Muhammed Hasan Ebu Turabi Ferd, Siyonist İsrail'in Suriye eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğini belirtti. Tahran Cuma namazı Hatibi Hucetül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebu Turabi Ferd bugün Cuma namazı hutbesini yaptığı konuşmada gündemi değerlendirdi. Hucetül İslam Ebu Turabi Ferd Siyonist rejim, Lübnan'ın güneyinde İslami direniş ve Hizbullah karşısında askeri hedeflerine ulaşamadı ve ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı dedi. Siyonist esrarlığın devam eden Suriye saldırılarına tepki gösteren Hucetül İslam Ebu Turabi Fen şunları kaydetti. Bu rejim Amerikan Siyonist ittifakının başarısızlıklarını durdurmak için bölgedeki bazı ülkelerin işbirliğiyle şiddete başvurarak Suriye'ye barbarca saldırdı. Suriye'nin ekonomik ve savunma altyapısının çökmesine zemin hazırlayanlar ve Amerikan ve Siyonist düşünce kuruluşlarıyla işbirliği kuranlar mutlaka İslam ümmeti önünde hesap vermelidir. Tahran Cuma namazı hatibi ayrıca Siyonist İsrail'in Suriye eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Türk mevkidaşıyla yaptığı görüşmede Suriye'deki son gelişmelere işaret etti. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Türk mevkidaşıyla yaptığı görüşmede Suriye'deki son gelişmelere değinerek Suriye'deki her türlü değişimin bu ülkenin toprak bütünlüğünü koruması gerektiğini ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne en küçük bir zarar verilmesinin asla kabul edilemez olduğunu belirtti. İN Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, D8 İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede bölgede Siyonist rejimin saldırganlığının derhal durdurulması gerektiğini ve bu konuda tüm İslam ülkelerinin sorumluluğunu hatırlatarak İslam ümmetinde birlik ve beraberlik olduğu takdirde bu rejimin böyle eylemlere cesaret edemeyeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki iyi ilişkilere ve son dönemlerde gerçekleşen İran-Türkiye Ekonomik İşbirliği Ortak Komisyonu toplantısına dikkat çekti. İran'ın iki ülke arasındaki yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu ve İran ile Türkiye arasında belirlenen ticaret hedeflerinin gerçekleşmesini beklediklerini dile getirdi. Pezeşkiyan ayrıca İslam ülkeleri arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Suriye'nin istikrarının ve toprak bütünlüğünün Türkiye için önemli olduğunu ve iki ülkenin işbirliğiyle Suriye'de en kısa sürede istikrar ve güvenliğin sağlanmasını umduğunu ifade etti. Erdoğan, Lübnan'da ateşkesin sağlanması, İsrail'in Suriye yönelik saldırılarının durdurulması ve Gazze'de ateşkesin önemine vurgu yaptı. Ayrıca İran ve Türkiye arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin bölge istikrarı için hayati olduğunu belirtip yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısının önümüzdeki yıl düzenlenmesini umduğunu dile getirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Jolani diye bahsettiği HTŞ liderleriyle iletişime başladıklarını belirtti. Erdoğan yeni yönetime terörle mücadelede yardım edeceklerini belirterek yakında Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da inşallah oraya gidecek yeni yapılanmayı birlikte yapacaklar iddiasında bulundu. Aydınlık gazetesinde çıkan habere göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mısır dönüşü uçakta açıklama yaptı. Suriye'deki güncel duruma değinen Erdoğan Türkiye'nin Suriye yönetimine yardım edeceğini işaretle şunları kaydetti. PKK-YPG'nin umutları boşa çıktı. Esad'ın beklentileri farklıydı ama bunlar tecelli etmedi. Yeni bir tablo ortaya çıktı. Esad'ın şu anda Rusya'da olması olayın ne kadar manidar geliştiğinin bir ispatı. Bundan sonraki süreçte Suriye'deki kardeşlerimiz gelecekleriyle ilgili kararları kendileri verecek. Bizler de onlara devlet yapılanmasının nasıl olması gerektiği hususunda yardımcı olmaya çalışacağız. bizim tecrübelerimiz oraya nasıl aktarılabilir? Yeni bir toplumsal sözleşme çerçevesinde bir devlet nasıl ayağa kaldırılabilir? Bu konularda Suriye yönetimine yardım edeceğiz. Şam'ı ele geçiren Heyet-i Tahrir Şam'ın lideri Ebu Muhammed el-Culani ve İdlib'den başkente taşınan geçici yönetime sıcak mesajlar veren Erdoğan, bir devleti ayağa kaldırırken en önemli adımlardan bir tanesi anayasanın inşasıdır. Bu konuda biz başta Sayın Culani olmak üzere yeni Suriye yönetiminde yer alan isimlerle iletişimi başlatmış durumdayız. Bildiğiniz gibi Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımızı gönderdik. Dışişleri Bakanımız konunun bütün muhataplarıyla başından itibaren zaten diyalog halinde ifadesinin de altını çizdi. Abbas Irakçı, Gazze Savaşı sırasında Siyonist rejimin 60 binden fazla kadın, çocuk ve sivil soykırıma uğratılmasındaki tutumunun İsrail'in tüm bölge için bir tehdit olduğu yönünde İran'ın yaptığı uyarıların doğruluğunu ortaya koyduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Seyit Abbas Irakçı, Gazze Savaşı sırasında Siyonist rejimin 60 binden fazla kadın, çocuk ve sivilin soykırıma uğratılmasındaki tutumunun İsrail'in tüm bölge için bir tehdit olduğu yönünde İran yaptığı uyarıların doğruluğunu ortaya koyduğunu işaret etti. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyit Abbas Irakçı gelişmekte olan İslam ülkeleri liderler zirvesi D8 oturumu sırasında Mısır'ın El Gat televizyonuna verdiği özel röportajda Amerika Siyonist uzun vadeli planının büyük İslam ülkelerini zayıflatmak ve parçalayarak işgalci rejimin bölge üzerindeki hakimiyetini artırmayı amaçladığını belirtti. Irakçı, Gazze ve Lübnan'da sivillere karşı yapılan soykırımın, Suriye yönelik saldırıların ve bu ülkelerin savunma, ekonomik ve altyapı sistemlerinin yok edilmesinin İsrail'in bölgeye yönelik tehditlerinin nedenli ciddi olduğunu kanıtladığını ifade etti. Bakan Irakçı, İran'ın Suriye'de DAEŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele için yürüttüğü danışmanlık faaliyetlerine ve bu bağlamda şehit general Kasım Süleymani'nin fedakarlıklarına dikkat çekerek Suriye'deki düzensizlikler nedeniyle terör tehdidinin geri dönme riskine karşı uyarıda bulundu. Bu durumun tüm bölge ülkeleri için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı, İran'ın Suriye desteğinin bir şahsa değil, Suriye halkına, ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik İsrail ve terörist tehditlere karşı olduğunu vurguladı. Ayrıca İran'ın Astana süreci çerçevesinde ve ikili müzakerelerde Suriye halkı ve muhalif siyasi gruplarla etkileşim yolları konusunda önerilerde bulunduğunu, ancak Suriye hükümetinin bağımsız bir şekilde hareket ettiğini ve İran ile Rusya'nın kontrolünde olmadığını ifade etti. Irakçı direniş ekseninin oluşumundaki temel hedefin Siyonist rejimin Filistin'deki işgallerine ve saldırganlıklarına karşı mücadele olduğunu ve Gazze Savaşı sonrası direnişin bazı liderlerin şehadeti ve yaşanan kayıplara rağmen işgalcilere ağır darbeler vurduğunu ve bu darbelerin İsrail'i Lübnan'da müzakere ve ateşkesi kabul etmeye mecbur bıraktığını sözlerini ekledi. Amerikalı diplomatlar Suriye'ye vardıktan sonra Şam'da Tahrir el-Şam heyetinin lideri Ebu Muhammed el-Culani lakaplı Ahmet el-Şara ile görüştü. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Yakın Doğu ve Kuzey Afrika işlerinden sorumlu yardımcısı Barbara Leaf, Amerika'nın rehine işlerinden sorumlu elçisi Roger Cartens ve Amerika'daki Yakın Doğu ve Kuzey Afrika Departmanı 1. Danışmanı Daniel Rubenstein bu heyetin içinde bulunuyor. Bu bir Amerikan delegasyonunun Tahrir el-Şam liderliğiyle resmi ve yüz yüze ilk buluşmasıdır. Şam'daki 3 üst düzey Amerikalı diplomat, aralarında kaybolan gazeteci Aston Tijel'in de bulunduğu Suriye'deki kayıp Amerikalılar hakkında bilgi almaya çalışacak. Ayrıca Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amerikalı yetkililerin Tahrir el-Şam üyeleriyle yapacakları görüşmelerde Suriye'deki siyasi geçiş sürecinde azınlık haklarına saygı gösterilmesi gibi yasalara dikkat edilmesi konusunu ele alacaklarını belirtti. Amerika'dan önce Fransa, Almanya, İngiltere ve Birleşmiş Milletler Suriyeli isyancılarla iletişim kurmak üzere Şam'a temsilciler göndermişti. 2012 yılında Amerika, Suriye ile diplomatik ilişkilerini keserek Şam'daki büyükelçiliğini kapatmıştı. Gazze Şeridi Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejimin saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana bu şeritte şehit sayısının 45.206'ya, yaralı sayısının ise 107.512'ye ulaştığını açıkladı. Bakanlık, Siyonist rejimin son 24 saatte Gazze şeridinin farklı bölgelerinde 3 toplu katliam suçu işlediğini ve suçlarda 77 kişinin şehit olduğunu, 174 kişinin de yaralandığını bildirdi. Gazze Şehri Sağlık Bakanlığı yetkililerine göre çok sayıda şehidin cenazesi hala ya enkaz altında ya da sokaklarda yığılmış durumda ve kurtarma ekipleri ve kamu güçleri yaralılara yardım edemiyor. Öte yandan Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Gazze Şeridi'ndeki mazlum Filistin halkına verilen desteğin devam ettiğini belirtti. Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Yahya Sirri, Gazze şeridindeki mazlum Filistin halkına verilen desteğin devam ettiğini vurgularken, ülke ordusunun Siyonist rejimle uzun bir savaşa hazır olduğunu duyurdu. Tuğgeneral Yahya Sirri yaptığı açıklamada, Yemen ordusunun Allah yolunda cihad etmek, mücahitlere ve Gazze şeridinde mazlumlara yardım ve destek vermek ve güçlüleri savunmak amacıyla Siyonist rejime karşı uzun bir mücadeleye hazır olduğunu vurguladı. Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü ayrıca şunları belirtti. Mazlum Filistin halkına destek olmak ve Gazze'deki kardeşlerimize yönelik cinayetlere tepki olarak ve operasyonun 5. aşaması ve vaat edilen fetih ve kutsal cihat savaşı kapsamında Gazze şeridine destek vermek ve İsrail rejiminin Yemen'deki saldırganlığına tepki amacıyla Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin insansız hava aracı birliği işgal altındaki Yafa bölgesindeki Siyonist düşmanın askeri hedefi İHA'yla saldırı düzenledi ve Allah'ın yardımıyla bu operasyon başarıyla gerçekleştirildi. Yemen güçleri işgalci İsrail rejiminin Gazze şeridinde Filistinlilere uyguladığı soykırıma son vermek amacıyla şu ana kadar bu rejime bağlı 211 gemiyi hedef almış, işgal altındaki Filistin'in en önemli limanlarından biri olan Ummul Reşaraş Eylat Limanı'nı da felç ettiler. Amerikan Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, Biden yönetiminin İran'la bağlantılı gemi ve kuruluşlara yeni yaptırım uyguladığını bildirdi. Merhaber Ajansı'nın bildirdiğine göre Amerikan Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, Washington'un İran'la bağlantılı gemi ve kuruluşlara yeni yaptırım uyguladığını duyurdu. Biden yönetimi İran'a yönelik yaptırımlarını artırarak Amerikan Hazine Bakanlığı'nın Tahran'ın gölge filosu olarak adlandırdığı yapının bir parçası olarak İran petrolünü yasa dışı olarak dış pazarlara taşıdığını iddia ettiği 4 kuruluşu ve 3 gemiyi hedef aldı. İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından Amerikan Hazine Bakanlığı İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de ikinci aşama yaptırım paketini ise 5 Kasım 2018'de devreye sokmuştu. Amerikan eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da o dönemde Washington yönetiminin İran'ın petrol ihtiyacını mümkün olan en kısa sürede sıfıra indireceğini söylemişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Avustralya ve İngiltere Dışişleri ve Savunma Bakanlarının ortak bildirisinde İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik öne sürülen iddiaları temelsiz, gerçek dışı ve alakasız olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Avustralya ve İngiltere Dışişleri ve Savunma Bakanlarının ortak bildirisinde İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik öne sürülen iddiaları temelsiz, gerçek dışı ve alakasız olarak nitelendirerek bu iki ülkenin uluslararası hukuk normlarına aykırı ve müdahaleci politikalarını gözden geçirmesini istedi. İran Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay, İngiltere ve Avustralya'nın işgal altındaki Filistin ve Batı Asya bölgesinde Siyonist rejimin yasa dışı eylemlerine, suçlarına ve saldırılarına sürekli destek verdiğini hatırlatarak İsrail rejiminin Şam'daki İran Büyükelçiliğine yönelik saldırısını takiben İran'ın savunma operasyonlarına yönelik tek taraflı ve taraflı tutumlarını kınadı. İran'ın Vaat 1 ve Vaat 2 operasyonlarının tamamen uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Anlaşması'na uygun meşru müdafaa ilkesine dayandığını vurguladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İran'ın balistik füze gönderdiğine dair tekrar edilen iddiaları reddederek bu suçlamaların Amerika ve İngiltere'nin uluslararası ilişkileri güvenlikleştirme ve Ukrayna ihtilafını küreselleştirme planlarının bir parçası olduğunu belirtti. Bekai, Batı Asya bölgesindeki istikrarsızlığın temel kaynağı ve ana nedeninin Siyonist rejimin işgal ve saldırgan genişleme politikalarının sürdürülmesi olduğunu ve bu durumun Amerika, İngiltere, Avustralya ve bazı diğer batılı ülkelerin kapsamlı desteğiyle gerçekleştirildiğini ve son 14 ayda Filistin halkına yönelik soykırım, Lübnan, Suriye ve Yemen'e yapılan saldırılar şeklinde devam ettiğini ifade etti. Sırada bültenimizin son haberi var. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Vahid Celalzade, Fransa'nın güvenlik ve adli makamlarından bu ülkede düzenlenen terör saldırısında iki İranlının öldürülmesi olayının ciddi şekilde takip edilmesini talep etti. 14 Aralık 2024 Cumartesi günü Dunkirk yakınlarında Lone Plague ateşli silahlarla düzenlenen terör saldırısında iki İran vatandaşı hayatını kaybetti. Saldırganın polis nezaretinde olduğu ancak kimliği açıklanmadığı belirtildi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın konsolosluk, parlamento ve vatandaşlık işlerinden sorumlu yardımcısı Vahid Celalzade bu terör saldırısını ırkçı saiklerle şüpheli olarak nitelendirdi ve Paris'teki İran Büyükelçiliği'nin takibine işaretle Dışişleri Bakanlığı Fransa'nın Tahran Büyükelçiliği ile temas halinde olup bu suçun faili veya failleri hakkında kapsamlı bir adli soruşturma ve cezai soruşturma yapılması ve adaletin yerine getirilmesinin gerekliliğini vurgulamıştır ifadesine dikkat çekti. Celalzade, Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışındaki İran vatandaşlarının haklarının korunmasına ilişkin görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi konusunda çalışmalarını ciddi bir şekilde sürdüreceğini belirterek Fransa adli makamlarından bu davanın ayrıntılarını yayınlamalarını istedi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumuyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz, İran olmazsa dünyayı İsrail'in açık ve gizli şerrinden kim kurtaracak başlığı altında. İsrail yıllardır Batı Asya'da yanık toprak politikasını uyguluyor. Gazze şeridinde aralıksız devam eden bombalamalardan Filistinli sivillerin katledilmesine, İran'ın nükleer bilim adamlarına yönelik suikastlerden Suriye'deki hava saldırılarına kadar İsrail'in politikası her zaman savaşın ve istikrarsızlığın genişletilmesi üzerine kurulu olmuştur. Yahudi Halk Politikası Enstitüsü'nün kıdemli araştırmacılarından Yakov Katz'ın İsrail dünyayı nükleer İran'dan kurtarabilir başlıklı yakın tarihli Newsweek makalesi bu yayındaki diğer retorikler gibi. Amerikan savaş çığırtkanı da sadece yüzeysel ve taraflı bir analiz değil, her şeyden çok savaş çığırtkanlığı ve bu savaşlara destekleyen askeri ve ekonomik kurumların propagandası için kopuk bir yazı gibi görünüyor. Yazar bu makalesinde olağanüstü bir özgüvenle ve İsrail'in suçları konusunda izleyicinin zihninde geçici unutkanlık yaratma tekniğini kullanarak İsrail'in tek başına dünyayı İran tehdidinden kurtarmaya hazır olduğunu iddia ediyor. Ama işte burada asıl soru şu ki İran olmazsa dünyayı İsrail'in büyük şerrinden kim kurtaracak? Küresel siyaseti alt üst eden ve Batı Asya bölgesinin bir bölümünü kavrulmuş bir toprağa çeviren Siyonizmin açık ve gizli etkisine kim karşı çıkacak? İsrail'in dünya çapındaki pek çok çatışmadaki doğrudan ve dolaylı rolü yadsınamaz. Başta Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa hatta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası politikada Siyonist kurumların etkisi dünya siyasetini adalet ve istikrar yolundan saptırmıştır. Amerika dış politikasını İsrail'e hizmet ettiren AIPAC gibi güçlü lobilerden barış anlaşmalarını bozma çabalarına kadar her şey İsrail'in dünya sahnesindeki yıkıcı gücünü gösteriyor. Örneğin geçtiğimiz 10 yıllarda İsrail, Batı Asya uluslarının yararına olacak herhangi bir ittifak ve anlaşmanın oluşumunu engellemek için sürekli olarak batılı hükümetleri etkilemeye çalıştı. Kitle imha silahları hakkındaki yanlış bilgilere dayanan 2003 Irak işgaline Siyonist lobilerin doğrudan desteği eşlik etmiş ve sonuç Irak'ın yok edilmesinden ve IŞİD terör örgütlerinin yaratılmasından başka bir şeyi değildi. İsrail yıllardır Batı Asya'da yanık toprak politikası uyguluyor. Gazze şehrinde aralıksız devam eden bombalamalardan sivil Filistinlerin katledilmesine, İran'ın nükleer bilim adamlarına yönelik suikastlerden Suriye'deki hava saldırılarına kadar İsrail'in politikası her zaman savaşın ve istikrarsızlığın genişletilmesi üzerine kurulu olmuştur. 2 milyon kişinin yaşadığı bu açık hava hapishanesi olan Gazze şehri İsrail'in acımasız politikalarının simgesidir. Bölgeye yönelik sürekli saldırılar ve Batı'nın bölge sakinlerine karşı acımasız yaptırımlar uygulaması yönündeki baskı, İsrail'in apaçık insan hakları ihlallerinin yalnızca bir kısmıdır. Ancak İsrail'in uluslararası kurumlar üzerindeki yoğun nüfuzu nedeniyle dünya sessiz kaldı. İsrail'in bir diğer yıkıcı yönü ise bölge ülkelerinde hatta ötesinde demokrasiyi baltalamaya yönelik sürekli çabalarıdır. İsrail, Mısır'da Abdülfettah el-Sisi'nin askeri darbesini destekledi ve halk hareketlerinin bastırılmasını körükledi. İran'da halkın mücahitleri gibi terör gruplarını destekleyerek ve yıkıcı operasyonlar yürüterek istikrarsızlık yaratmaya ve ülkenin egemenliğini zayıflatmaya çalıştı. İsrail bölgenin ötesinde teröre bulaşmış, Avrupa ülkelerinde nüfuz kurmuştur. Almanya'daki Mossad casusluğu olayından Britanya seçimlerine müdahale girişimine kadar Hindistan-Pakistan ilişkilerini sosyal medyadan sabotaj yoluyla bozmak ve yanlış bilgi yaymak, Sudan'ın ayrılmasında rol oynamak, Arjantin'in siyasi yetkililerine göre bu ülkenin dış ilişkilerinin bir kısmının sömürülmesi, Polonya'nın dış ilişkilerinde siyasi dayatma, Fransa ve Macaristan parlamentosunda nüfuz, Facebook verilerine göre Fas ile İspanya arasındaki ilişkileri bozmak, Libya'daki aşiret gerginlikleri ve Endonezya ve Tayland gibi Güneydoğu Asya'daki casusluk ve adam kaçırma eylemleri, İsrail'in eylemlerinin küresel demokrasiye yönelik bir tehdit olduğunu gösteriyor. İsrail'in saldırgan politikalarının nihai hedefi bu rejime karşı koyabilecek gücü olmayan zayıf, bölünmüş ve istikrarsız bir bölge yaratmaktır. İsrail, Suriye'de, Yemen'de hatta Irak'ta özellikle de bilim adamlarına düzenlenen suikastlerde iç savaşları kışkırtıp destekleyerek bu toprakların bir kısmını hiçbir gücün İsrail'e tehdit oluşturamayacağı bir harabeye dönüştürdü. Newsweek makalesi İsrail'i yenilmez bir askeri güç olarak tasvir etmeye çalışıyor. Ancak gerçek şu ki İsrail'in askeri gücü her ne kadar ileri Amerikan teknolojisinden yararlanmış olsa da yenilgisini Lübnan İsbullah'ına, İran'a hatta Hamas'a karşı gösterdi ve kendini ancak Suriye'nin durağan teçhizatına karşı gösterebildi. İran son aylarda gerçek vaat adı verilen operasyonlarla İsrail rejimine karşı iki kez füze saldırısı dalgası gerçekleştirdi. Bu saldırılar yalnızca İsrail'in savunma sistemlerine meydan okumak ve bazılarını yok etmekle kalmadı. Aynı zamanda önemli stratejik noktaları da hedef aldı. İran'ın ikinci operasyonunda yayınlanan videolara göre görülen füzelerin %70'inden fazlası İsrail rejiminin savunmasından geçti. İranlılar elbette 200 füzeden ikinci operasyonda 180'den fazla füzenin vurulacağından bahsediyor. Öte yandan Hizbullah komutanlarını ve ünlü genel sekreterin şehit olmasına rağmen hala güçlü bir direniş gücü olarak faaliyet gösteriyor ve gücünü kullanmayı bırakmadığı gibi toparlanma hızı da herkesi şaşırttı. Yakov Katz'ın makalesi gerçek ve mantıklı bir analizden ziyade uykulu bir rüya ve çocukça bir savaş oyunu hayaline benziyor. Yazar, Batı Asya'nın gerçeklerine kapsamlı ve karmaşık bir bakış sunmak yerine savaş kışkırtıcı varsayımlarını doğrulamaya çalışıyor. Newsweek makalesinin fazlasıyla açık bir şekilde ortaya koyduğu şey İran'la savaşı savunmanın silah şirketleri ve askeri lobiler için karlı bir girişim olduğudur. Sonuçta savaşın sömürgeye Batı'nın askeri endüstrisi dışında hiçbir faydası yok. Dolayısıyla bu makalenin gerçekçi bir analiz yerine insani ve ekonomik bedeli Batı Asya halkları tarafından ödenen özellikle de enerji alanında uluslararası toplumun takip ettiği savaş projelerini güçlendirmeye hizmet ettiğini söylemek gerek. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumunu dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Velakum nahnu la natawakka an tabanna bakiyin.
İran şey terörizmle ve ruhum очень нет.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which
gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Suriye gelişmeleriyle ilgili sohbetimize devam ediyoruz bu akşamda. Amerikalı yetkililerin Şam'da Ebu Muhammed el-Culani ile resmi toplantı gerçekleştirdiği haberi gündeme yansıdı. Amerikalı diplomatlar Suriye'ye vardıktan sonra Şam'da Tahrir-i Şam heyetinin lideri Ebu Muhammed el-Culani lakaplı Ahmed el-Şara ile görüştü. Şimdi sohbetimizin devamında değerli dinleyiciler Suriye gelişmeler çerçevesinde son olaylara bakarak uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Özellikle Türkiye'nin Suriye ile ilgili güttüğü siyasetleri ve amaçları doğrultusunda bugünkü sohbetimize devam ediyoruz. Sizlerle paylaşıyoruz bugünkü röportajı. Gazeteci Sen İhsan Kaçar'ın görüşlerini kaldığı yerden dinliyorsunuz efendim. Efendim şimdi bu Suriye gelişmeler çerçevesinde komşu ülkelerin kimi tepkiler gündeme geldi. D8 zirvesinde de bunların tekrardan vurgulanarak belki son bildirgesinde değinilecektir ama Türkiye'nin bu konuyla ilgili beklentiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Özellikle o Kürt bölgelerinin, Suriye'nin o PYD'nin elindeki bölgelerle ilgili hala bir takım endişeler söz konusu. Tahrir-i Şam'ın döneminde de bunlar devam edecek mi? Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz efendim?
Yani şöyle bir şey, Tahrir-i Şam'ın aslında biliyorsunuz bütün dünyanın terör örgütler listesinde olan bir örgüt. Liderliği de biliyorsunuz başına bile ödül konulan bir durum mevcut. Fakat çok ilginçtir. Yani birdenbire Tahrir-i Şam çok meşru bir örgüt olarak ortaya çıktı. Liderliği de aynı zamanda da çok meşru bir gören bir lider pozisyona dönüştü ve herkes Şam'a gitmeye karar verdi ve herkes Tahrir-i Şam'ın lideriyle görüşmeye gitti. İşte bunlardan bir tanesi de biliyorsunuz Türkiye'ydi ve Türkiye biraz daha muhtemelen İdlib meselesinden de Tahrir-i Şam üzerinden veya Afrin meselesine de bir ilişkisinin olduğunu düşünebiliriz. Her ne kadar terör örgütleri olarak ilan etse de tabii Türkiye'nin ikinci bir durumu aslında işte Kürtlerin elindeki ya da Kürtlerin olduğu bölgeler ve bu bölgelere yönelik Türkiye'nin hem kaygı hem de engellemeleri söz konusu. Muhtemelen bu konuda ilk ziyaretlerinde özellikle Türkiye'de işte İbrahim Kalın, Hakan Fidan'ın dışında birçok kesimin falan ilk gidip HTŞ liderliğiyle görüşmesinin altında yatan muhtemelen Kürt meselesi gündeme gelmiştir. Özellikle de Suriye'nin doğusu ve muhtemelen bu konuda da o risk, karşılıklı çatışma riski halen devam ediyor. Ama şu var, şimdiye kadar mesela Tahrir-i Şam direkt Kürtlerle ya da YPG ile herhangi bir çatışmaya, SDG ile herhangi bir çatışmaya falan girmedi. Daha çok Türkiye'nin bünyesinde olan Suriye Milli Ordusu şu anda çatışmaya giriyor. Muhtemelen bu konu, bu risk daha devam edecek. Türkiye bu konuda daha fazla biraz diplomatik ya da askeri baskı yapacak. Tabii Avrupa ve Amerika ve diğer ülkelerde daha çok sakinleşmesi üzerinde bir takım girişimlerde bulunuyor. Bugün Birleşmiş Milletler de devrede olduğunu ve Türkiye ve Katar'la birlikte bir takım fikirler paylaşıldı ve gerginliğin azaltılması konusunda bir takım girişimlerde bulundu, söylendi. Dediğim gibi ya bu gerginlik devam edecek. Muhtemelen burada tabii ki işte özellikle Suriye'nin doğusu ele alınmış ve bu Suriye'nin doğusu üzerinden bir takım görüşmeler falan yapılmış. Ama şu bak, bugüne kadar özellikle heyeti Tahrir al-Şam çok fazla direkt Kürtlerle herhangi bir çatışmaya falan, YPG'yle ya da SDG'yle bir çatışmaya falan girmedi. Açıkçası fakat Türkiye'nin destekleri Suriye Milli Ordusu daha çok Suriye'nin doğusuyla bir takım gerginlik yaşıyor ve bu gerginlik içerisinde de bir takım aktörler falan da var burada. Devrede ya gerginliği azaltmak hem Amerika var, hem Amerika'nın dışında da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bugün bir açıklama yaptı. Kendisinin aslında devrede olduğunu ve Türkiye ile ve Katar'la görüşmeler yaptı gerginliği azaltmak. Fakat bundan sonra bu gerginlik devam edecek. Fakat özellikle bu geçiş hükümetinde, 3 aylık hükümette yani HTŞ liderliği bu gerginliği ya da kapsayıcılığı ne kadar yerine getirebilecek, bu konuda açıkçası herkes şu anda onu bekliyor. Yani kapsayıcı olabilecek mi, bir masa oluşturabilecek mi, masanın etrafında tüm halkları, inançları bir araya getirebilecek mi, Eğer makul bir masa oluşursa, makul bir çözüm gelişebilirse muhtemelen hem Suriye'nin doğusu hem kuzeyi bir şekilde konuşma fırsatı bulabilirler. Dediğim gibi Türkiye, elbette Türkiye'nin rolü çok fazla Suriye'de. Şu anda da özellikle şu anda da devreye girildi. Yani hem yeraltı hem de yeniden yapılanma konusunda muhtemelen Türkiye ihalenin çok büyük bir bölümünü alacak. Ama tabii sadece o yetmiyor. Türkiye aynı zamanda biliyorsunuz bazı bölgelerin kontrolü Türkiye'nin elinde ve Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu'nun elinde. Dediğim gibi tabii sadece burada sorun sadece Suriye'nin doğusu değil, yani Kürtlerin olduğu bölgede değil, aynı zamanda Suriye Milli Ordusu ve HETŞ'e arasında nasıl bir geçişkenlik olacak ya da nasıl bir anlaşma olacak, açıkçası o da ya bugün belki çok gerginlik gibi falan görünmüyor ama yarın öbür gün muhtemelen hükümet iktidar konusunda, silahların bırakılması konusunda HETŞ liderliğini yapacağı açıklamalar falan onlara da yansıyacak ve onlar nasıl bir cevap verecekler. Yani şu anda birçok şey soru işaretiyle bekliyor Suriye'de ve bu soru işaretleri çözüldükçe bir şeyler daha da netleşir. Eğer soru işaretleri çözülmezse muhtemelen Suriye yeniden bir başka bir kaosla karşılaşabilir diye düşünüyorum.
Peki. Çok teşekkür ederim İhsan Bey, bizi kırmadığınız için efendim.
Rica ederim.
Çok sağ olun. Hoşça kalın. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist ve gazeteci Sayın İhsan Kaçar'ın görüşlerini Suriye gelişmeler çerçevesinde dinlenmiş oldunuz. Konuyla ilgili sohbetimizin ikinci ve son bölümünü dinlediniz değerli dinleyicilerimiz. Bugünkü röportajımıza da son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.arstemze de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İran Radyo Podcast. Nisan 1850'de İngiliz gemisi Medya çok gizli bir görevi gerçekleştirmek üzere Hindistan'ın batısındaki bir liman olan Mumbai'den İngiltere'ye doğru yola çıktı. Medya'nın görevi çok gizliydi. Öyle ki geminin kaptanının bile bundan haberi yoktu. Huyojol'un sırrını yalnızca 3 yolcu biliyordu. Hindistan'ın İngiliz valisi Lord Dalhousie, eşi ve her zaman başkomutanının yanında olan İngiliz subayı yüzbaşı Ramsay. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bu podcast Dünya Tarihi podcast serisinin bir başka bölümüdür. Hindistan, Krallar ve Elmasların Hikayesi. Nisan 1850'de İngiliz gemisi Medya çok gizli bir görevi gerçekleştirmek üzere Hindistan'ın batısındaki bir liman olan Mumbai'den İngiltere'ye doğru yola çıktı. Medya'nın görevi çok gizliydi. Öyle ki geminin kaptanından bile bundan haberi yoktu. Bu yolculuğun sırrını yalnızca 3 yolcu biliyordu. Hindistan'ın İngiliz valisi Lord Dalhousie, eşi ve her zaman başkomutanının yanında olan İngiliz subayı yüzbaşı Ramsay. Dalhousie'nin görevi dünyanın en büyük elması olan Nurdağ'ı Hindistan'dan İngiltere'ye taşımaktı. elmas deri bir çantanın içindeydi ve çanta da Lord Elhosen'in kemirinin astarında saklıydı. İki kat kaşmir şal ve keçi derisinden yapılmış bir kemer. Lord Elhose bu kemeri bir an bile belinden çıkarmadı. Baron ve Banda adlı iki büyük köpek Lord Elhose'yi sürekli takip ediyor ve o uyurken bile yatağını gözetliyorlardı. Lord Elhose daha önce de Kuh-i-Nur'u Hindistan Yarımadası'nın kuzeyindeki Lahur kentinden Mumbai'ye getirmişti. Kaygı ve endişe dolu bir görevde. Mumbai'de elmas, metal kilitli küçük bir demir kutuya konuldu. Kutu bir kemerle mühürlendi ve bu kutunun anahtarı valinin güvendiği subaylarından biri olan Yarbay Maxon'a verildi. Metal kutuyu kilitli bir çantaya sakladılar ve anahtarı İngiliz subayı Yüzbaşı Ramsey'e verdiler. Çanta Medya Krabazoru limanına varıncaya kadar Mumbai hazinesinin kasalarından birinde saklandı. İngiltere, Pencap eyaletinin başkenti Lahur'u ele geçirerek 250 yıl sonra neredeyse Hindistan'ın fethini tamamlamıştı ve şimdi Hindistan'ın valisi Lord Elhose, dünyanın en büyük elmasını İngiltere'nin hükümdarı Kraliçe Victoria'ya hediye etmek üzere gurur ile İngiltere'ye gidiyordu. Gemi daha Hint Okyanusu üzerinde yol alırken kolera hastalığı patlak verdi ve iki denizciyi de öldürdü. Gemi Hint Okyanusu'nda İngiliz işgali altındaki adalardan biri olan Mauritius adasına vardığında erzak ve yakıt almak için kıyıya demirledi. Ancak gemide hastalığın yayıldığını bilen ada halkı kimsenin gemiden inmesine izin vermedi ve kaptandan gemiyi adadan uzaklaştırmasını istemekte de ısrar etti. Kaptanın erzak ve yakıt almadan ayrılmaya niyeti yoktu. Bu yüzden halk adanın valisinden gemiyi batırmasını istedi. Ancak Mauritius valisi Hindistan Genel Valisi Lord Elhose'nin gemideki yolculardan biri olduğunu anlayınca geminin yoluna devam etmesine izin verdi. Adanın valisi halkın hastalıkla ilgili korku ve kaygısını paylaşsaydı Kuh-i-Nur elması Hint Okyanusu'nun dibine batacaktı. Medya gemisi yolculuğunun sırasında 12 saat boyunca deli dalgaların üzerinde aşağı yukarı sallanan büyük bir fırtınaya yakalandı. İki can kurtaran filikası geminin gövdesinden koparak denize düştü ve iki denizci okyanus dalgalarına düştüler. Sonunda Medya Krabazoru 29 Haziran 1850'de İngiltere'den Portsmouth limanına ulaştı. 3 Temmuz'da Lord Elhose Londra'daki Buckingham Sarayı'na gitti ve özel bir görüşmede Kuh-i-Nur Nur Dağ elmasını Kraliçe Victoria'ya resmen takdim etti. İlk sahibinin kim olduğu, kimin bulduğu ve hangi sanatçının hünerli ellerinden kestiğini kimsenin bilmedi, 186 karat ağırlığındaki bir elmas. Yaklaşık 350 yıl önce izleri bulunan Hindistan, İran ve Afganistan ülkeleriyle farklı krallar arasında takas edilmiş ve sonunda İngilizlerin eline geçmiş olan bir elmas. Tarihte büyük elmastan ilk kez bahsedildiği zaman İrgürkan kralı Zahireddin Muhammed Babur'un Kuzey Hindistan'ı fethettiği zamandır. Babur, miladi 1526'da Hindistan'ı işgal eden ve Delhi'yi fetheden Timur Küregen'in soyundan geliyordu. O dönemde Hint krallarının mücevher hazinesi Agra adı verilen bir şehirde saklıydı. Babur, oğlu Humayun'u birliklerin bir kısmı ile birlikte Agra'ya gönderdi. Humayun Agra'ya yaklaştığında şehrin ileri gelenlerinden bir grup kapıdan çıkıp şehre saldırmaması için ona yalvardılar. Kan dökülmesini engellemeye çalışan Humayun, hazinenin mücevherlerine kimsenin çıkarmaması için askerlerinin şehir surlarının önünde kamp kurmalarını ve kapıları da korumalarını emretti. Birkaç gece sonra Humayun'a şehirden kaçmayı planlayan şehrin hükümdarının eşi ve çocuklarının tutuklandığı bilgisi verildi. Hükümdarın ailesi Humayun'un emirlerini bekliyordu ve onun sakinliğini görünce şaşırdılar. Humayun onların serbest bırakılmasını emretti. Humayun'un bu yüce gönüllülüğü karşısında hükümdarın karısı yanında bulunan mücevherleri ona verdi. Bu mücevherlerin arasında 186 karat ağırlığında büyük bir elmas bulunuyordu. Humayun elması babası Babur'a takdim etti ve Babur'un sarayında görev yapan kuyumcu bu eşsiz elmasın değerini 2,5 günde dünyada harcanan tüm paraya eşit olarak tahmin etti. Babur ise elması ödül olarak Humayun'a iade etti. Zira eğer onun inisiyatif olmasaydı ve barışı politika izlemeseydi elmasın kaderine ne olacağı bilinmiyor. Kuzey Hindistan'ın Gürkanlılar ya da Timur Küregen'in soyundan gelenler tarafından ele geçirilmesi, Portekizlilerin deniz yolu ile Güney Hindistan'a ulaştığı ve küçük ve yerel yönetimlerin itilaflarını suistimal ederek kendi siyasi ve ekonomik çıkarları için faydalandıkları bir sırada gerçekleşti. Portekizliler yüzyıllardır Hindistan'da yaşayan bir grup Hristiyan'ı bulmak, ayrıca baharat satın almak için Hindistan'a geldiklerini söylediler. Hindistan'da Hristiyanlardan haber yoktu ama orada baharatlar buldu. İranlı ve Arap tüccarların Hindistan'dan Akdeniz kıyılarına getirip Venedikli tüccarlara sattıkları ve bu Venedikli tüccarların tüm Avrupa'ya yaydıkları bir ürün. Portekizliler bu aracın yani İranlı ve Arap tüccarları devre dışı bırakıp tüm Avrupa'ya baharat ihraç eden tek ülke olmak istiyordu. Onlar Hint Yarımadası'nın güney kıyısında ayak izlerini sağlamlaştırmaya ve daha fazla tutunacak yer bulmaya çalışmaya devam ettiler ve bir süre sonra Mumbai Limanı'nı ve daha sonra Madras şehrinin kurulduğu sahili ele geçirdiler. Hollanda gemileri de yavaş yavaş Asya'ya doğru yola çıktılar. Böylece bugün Endonezya ülkesini oluşturan bölgeleri işgal ettiler. Portekizlilerin ve Hollandalıların gözü Hindistan'ın baharatlarındaydı ve Gurkani'nin 2. Krallı Humayun'un elinde bulunan Kuhinur gibi eşsiz bir elmastan haberleri yoktu. Humayun savaş ve toprak genişletecek bir adamı değildi. Hayattan keyif almaya daha çok düşünüyordu. Ancak 4 milyon metrekareden fazla dünyanın en iyi ve en verimli bölgelerini içeren yönetimi altındaki toprakların genişliği herkesi oraya sahip olmaya vesvese ediyordu. Bu insanların en önde gelenleri Hindistan'ın doğu bölgelerinden biri olan Bihar'ın hükümdarı Şehirşah'tı. Miladi 16. yüzyılın ortalarında Şehirşah, Humayun'un topraklarına iki kez saldırdı ve sonunda Humayun'u yenmeyi başardı. Humayun ailesi ve bir grup hizmetçiyle birlikte Delhi'den ayrılarak Afganistan ve İran'a kaçmak zorunda kaldı. Humayun'un yolculuğunun yanında bulunan yerel yöneticiler onu barındırmaktan korkuyorlardı. Onların Şirşah'tan duydukları korku, kaçmakta olan imparatordan özür dilemelerine ve onun küçük kervanını verdikleri su ve erzak ile yolcu etmelerine neden oldu. Yollarda avare olmaktan bıkan tatsız imparator etrafındakileri serbest bıraktı ve krallık düşüncesini kafasından çıkararak ailesiyle birlikte bir köşede münzevi bir hayat yaşamaya karar verdi. Humayun büyük bir hüsran ve umutsuzca karanlık geleceğini düşündüğü bir sırada kampa yorgun ve tozlu bir atlı geldi. Süvari Humayun'un çadırına ulaştı. Atından indi ve imparatorun önünde diz çöktü. Kendisi Şirşah'la yapılan son savaştan sonra ortadan kaybolan ve iki yıl sonra krallığına ulaşan Humayun'un cesur ve sadık komutanı Bayram Bey'den başkası değildi. Bayram Bey, Şirşah'a karşı geri çekilirken imparatorun ordusunun savaş alanından tamamen uzaklaşması için bir grup asker ile Şirşah'a direnme görevi üstlendi. İki tara arasındaki çatışma uzamış ve Şirşah'ın elinden kaçtıktan sonra imparatoru bir türlü bulamamıştı. Bayram Bey birkaç yıl önce zengin olma umuduyla Hindistan'a giden ve Babur ve Humayun'un ordusunda savaşarak komutan konumuna yükselen İranlı bir savaşçıydı. Humayun komutanı Bayram Bey'i görünce çok sevindi. Bayram Bey imparatora ülkesi İran'a sığınmayı teklif etti. Zira 2. Safevi kralı Şah Tahmasp'ın kendisiyle tanışmaktan çok memnun olacağından emindi. Humayun Bayram Bey'in tavsiyesi üzerine İran'a giderek Kazvin'de Şah Tahmasp ile görüştü. Şah Tahmasp Humayun'a Şii mezhebini kabul etmesini önerdi. Karşılığında da Humayun'a krallığını geri alması için 12 bin asker sağladı. Humayun Tahmasp'ın önerisini kabul etti ve Şii mezhebin takipçisi oldu. Tahmasp Şah da Hindistan'a gönderilmek üzere 12 bin seçilmiş askerin hazırlanmasını da emretti. Humayun karargahına döndüğünde yanında bulunan Kuh-i Nur elmasını ve yakutlarını deniz kabuğundan yapılmış bir kutuya koyarak İran Şahı'na götürmesi için Bayram Bey'e verdi. Humayun komutanının şaşkın bakışını görünce Şah'a borçlu kalmak istemiyorum. Bu mücevher bana vereceği her türlü yardımı telafi edecektir dedi. Bayram Bey saraya dönerek Şah Tahmasp'a deniz kabuğundan yapılan kutuyu takdim etti. Tahmasp Şah kutuyu açtı ve elması görünce şaşırdı. O güne kadar bu kadar parlak bir taş ve bu kadar büyük bir mücevher görmemişti. Bütün saraylılar bu taşa hiçbir bedel ödenemeyeceği konusunda Tahmasp bile hemfikirdi. Şah kutuyu kapatıp elbiselerinin cebine koydu ve böylece Humayun'un hediyesini kabul ettiğini ilan etti. Kuh-i Nur İran'da kaldı ve Humayun Hindistan'a gitti. 12 bin İran askeri Humayun'un Delhi'de Şirşah'ı ağır şekilde yenmesine ve yeniden imparatorluk tahtına oturmasına yardım etti. Ancak Kohinur İran'da kalmadı. Orta ve Güney Hindistan'da küçük ve dağınık krallıkların yanı sıra alt kıtanın bazı kısımlarında 5 büyük krallıkta hüküm sürüyordu. Bu 5 krallıktan 2 bölgenin yöneticileri Şii dinine mensuptu ve 1547 yılında Ahmed Nagar bölgesinin kralı Burhan Nizam da Şii dinini kabul etmeye karar verdi. Burhan Nizam hutbelerde 12 imamın isimlerinin ve İran Şahı'nın isminin anılmasını ve tahtın üzerinde Şiilerin yeşil bayrağının asılmasını emretti. Şah Tahmasp bu haberi duyunca o kadar sevindi ki Burhan Nizam Şah'a ödül olarak Kohinur'un gönderilmesini emretti. Kohinur tekrar Hindistan'a döndü ancak Ahmed Nagar Şah'ın hazinesine ulaşamadı. Mehtar Cemal adında bir kişi Şah Tahmasp tarafından bu hediyeyi Ahmed Nagar Şah'ına teslim etmek üzere görevlendirildi. Ancak o elmasın değeri karşısında vesveseye kapıldı ve onu bilinmeyen bir tüccara satarak ortadan kayboldu. Ne Şah Tahmasp'ın ajanları Mehtar Camii'de ne de Ahmed Nagar Şah'ın askerleri bulamadı. Kohinur elmasının satışı ve kaybından Hindistan'a dönüşüne kadar neredeyse 110 yıl geçti. Bu dönemde bu elmasın kaç kez alınıp satıldığını kimse bilmiyor. Bu dönemde kaç kişinin kaderinin bu elmasa bağlı olduğu belli değil ancak Kohinur yolculuğu devam etti. Muhterem dinleyiciler, Dünya Tarihi adlı podcastımızın bu bölümünde Kohinur elmasının tarihi ve kaderinin bazı bölümlerine değindik. Dinlemiş olduğumuz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerini ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi Hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 13. Hikmetli Sözünde şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde çok tatlı ve anlamlı bir ifadeyle ilahi kurallardan bir başkasını bize hatırlatıyor. Bu kural ise nimetler kuralıdır. Allah-u Teala dünyanın yaratılışının ilk gününden itibaren birçok kural koyarak egemen kıldı ve bizler bu kuralları bilmeden ilerleyemez, doğru hareket edemeyiz. Başka bir ifade ile birçok nimetten yararlanmak ve dünyevi veya uhrevi başarıları kazanmak, yaratılış dünyasının kurallarını bilmek ve onları kullanmakla ilgilidir. Dünyaya hakim olan kurallardan söz edildiğinde fizik, matematik, kimya gibi düşünülebilir fakat dünyaya hakim olan kuralların çok daha geniş, kapsamlı olduğu görülür. Bu kuralların en önemlisi ise insanın dünyanın yaradanı, diğer insanlar, hatta diğer canlılar ve mahluklar karşısındaki davranışıdır. Zira insanın kaderi ve insanlık toplumunu etkiliyor. Burada çok önemli olan konu ise söz konusu kuralların bir anlaşma olmadığı, insanın davranışları ve sonuçları arasındaki gerçek ilişkinin göstergesi olmasıdır. Bu kurallardan birisi nimetler ve insan minnettarlığı veya nankörlüğü arasındaki ilişkidir. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde bu kuralı bizlere hatırlatarak şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın.
Tahran Radyosu.
Nimetlerin birçoğu insana yavaş yavaş nazil olur. Bu yüzden bilinçli insanın görevi söz konusu nimetlerin insana yönelmesi ile birlikte ona şükretmektir. Böylece söz konusu nimetin tamamen kendisine nasip olmasını sağlayabilir. Nitekim bazıları nimetlere şükretmeyince o nimetler devam etmezken üstelik nimetin aslını da kaybedirler. Bu yüzden Yüce Allah'ın kendisine bir nimet veren insan, örneğin kendisine bir konum veya mevki verilince, insanlar ona saygı duyunca veya Allah ona bir ilim bağışlayınca veya belirtileri görülen diğer nimetler kendisine verilince dikkat etmeli ve nankörlük yaparak şükrünü yerine getirmeyerek o nimeti kendisinden uzaklaştırmamalıdır. Zira dünya ilahi gelenekler ve kurallarla yönetiliyor. Hatta Newton'un etki tepki olarak bilinen üçüncü kuralı da aynı şeyi söylüyor. Eğer siz topa darbe vurmak yerine büyük ve sert bir taşa darbe vurursanız ayağınız ağrır. Neden? Zira bu kurala göre eğer bir A nesnesi bir B nesnesine bir kuvvet uyguluyorsa bu durumda B nesnesi de A nesnesine eş büyüklükte ve ters yönde bir kuvvet uyguluyor. Şimdi top gibi hafif ve yumuşak bir nesnenin darbeye gösterdiği tepki hafiftir ve hissedilmez. Fakat taşın tepkisi ağırdır ve ayağımızı ağrıtacaktır. Yüce Allah'ın kuralında da eğer insanda kadir şinaslık ve şükretme duygusu şekillenirse ve kalbinde ve ağzında Allah'a minnet duyar ve şükrederse nimetler ona daha da yakınlaşır ve mükemmelleşir. Fakat şükretmemek ve nankörlük durumunda ise nimetin artması yerine nimetten mahrum edilme kuralı uygulanır. Nehcül Belaga'ya şerh yazanların bazıları nimetleri kuşların sürüsüne benzetirler Böylece bir grup kuş bir ağacın dallarına oturursa, sürüdeki diğer kuşlar da onların peşinden ağaca yönelir ve dallarını doldurur. Fakat eğer ilk grup kötü bir ses veya uygunsuz bir hareket hisseder veya görürse kaçarlar. Diğerleri de onların peşinden gider ve ağaç onların varlığından mahrum kalır. İshak bin Ammar, İmam Sadık aleyhisselamın kendisine hitaben şöyle buyurduğunu belirtiyor. Ey Eba İshak! Ne zaman Allah bir kuluna bir nimet verir ve o da bu nimetin kıymetini kalbiyle anlamaz ve açıkça Allah'a şükrederse, daha şükretmesi bitmeden Hak Teala tarafından onun için nimetin artması emri verilir. İmamın bu sözü İbrahim suresinin 7. ayetine işaret ediyor. Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga Öğütleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi ve Pak Ehli Beyti'nin fertleri ile ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık.
Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Kur'an-ı Kerim, insanlara insan olmayı öğreten ve onları hidayete erdirmek, dünya ahiret saadetlerine güvence altına almak ve Allah'a kulluk ve ibadet etmeye davet etmek için nazil olan ilahi kitaptır. Kuşkusuz bu semavi ve ilahi kitabın azametini anlamak, beşerin kısıtlı idrak gücünün çok çok üstündedir. Bu yüzden Kur'an'ın azametini ve faziletinin çeşitli boyutlarını tanımak ve anlamak için kaçınılmaz olarak bu muazzam kitabın tüm sırlarını bilen ve ilahi ilimleri taşıyanlara da, yani İslam Peygamberi ve Pak Ehli Beyti'ne başvurmak gerekir. Bu büyük insanlara başvurmak bizlere Kur'an-ı Kerim'in azametini idrak etmekte yardımcı olacaktır.
İslam Peygamberi bir rivayette şöyle buyurmakta: Kur'an-ı Kerim Allah'ın sofrasıdır. O zaman elinizden geldiğince bu ziyafetten yararlanın. Kur'an-ı Kerim aydın nur ve yararlı ilaçtır. Kur'an-ı Kerim'i öğrenin. Çünkü Yüce Allah onu öğrenmekle sizi onurlandırır. İmam Ali Aleyhisselam da bu konuda şöyle buyuruyor: Kur'an-ı Kerim tilaveti imanı geliştirir.
Kur'an-ı Kerim, ilahi hidayet kitabı ve İslam peygamberinin de ebedi mucizesidir. Kur'an sözcüğünün anlamı kıraat etmek ve okumaktır. Dolayısıyla bu ilahi kitabın muhtevasına ulaşabilmek için atılması gereken ilk adım bu kitabı okumaktır. Böyle insan içindeki kavramları öğrenir ve talimlerine de uygulamak suretiyle ilahi hidayete erebilir. Bu yüzden Allah'ın kitabını okumak ve böylece dünyevi ve uhrevi saadete ermek hem bu semavi kitabın ayetlerinde ve hem de Ehl-i Beyt hadislerinde sık sık vurgulanmıştır. Yüce Allah, Müzemmil suresinin son ayetinde mümkün mertebe Kur'an-ı Kerim okunmasını da buyurmuştur. İslam peygamberinden bir rivayetten en mümin insan, en çok Kur'an-ı Kerim tilavet eden kişi olduğunu öğreniyoruz. Yine İmam Sadık Aleyhisselam'dan bir hadiste şöyle okumaktayız. Mümin insanın Kur'an-ı Kerim'i öğrendikten sonra veya öğrenme esnasında vefat etmesi uygundur.
Tahran Radyosu.
İnsan büyük bir şahsiyetin huzuruna çıktığında gayet nezaketli ve tertemiz bir görünümle bu şahsiyetin huzuruna çıkmaya özen gösterir. Kur'an-ı Kerim kıraati de bir nevi bu semavi kitabın ve esas sahibi yani Yüce Allah'ın huzuruna çıkmaktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim gerçekte Yüce Allah ile konuşmaktır. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'den bir rivayette şöyle okumaktayız. Kim Allah ile konuşmak istiyorsa Kur'an-ı Kerim okusun. Öte yandan Kur'an-ı Kerim'i okuyan insan kendini Yüce Allah'ın kelamının muhatabı olarak görür. Yüce Allah bizimle konuşurken Hak Teala huzuruna çıkmanın tüm şartlarını ve adabını yerine getirerek daha fazla yararlanmalı ve Yüce Allah'ın sevgi ve merhametinden faydalanmalıyız.
Kur'an-ı Kerim Yüce Allah'ın kelamı olduğundan bu semavi kitabı okumanın başka kitapları okumaktan çok daha farklı olduğunu unutmamalıyız. Bu yüzden karinin bazı adaba uyması şarttır. Bunlardan biri Kur'an-ı Kerim okurken temiz ve pak olmaktır. Yüce Allah Vakıa suresinin 79. ayetinde ona ancak temizlenen insanların dokunabileceğini buyurmaktadır. İşte bu yüzden insan Kur'an-ı Kerim'i eline almadan önce abdest alması vaciptir ve genelde insanın kıraat sırasında abdestli olması müstahaptır.
Ağzın sağlık kurallarına uymak Kur'an-ı Kerim tilavetinden önce tavsiye edilen bir başka konudur. Rivayetlere göre İslam peygamberi ibadet sırasında ve özellikle Kur'an-ı Kerim tilaveti ve gece namazından önce misvak kullanıyor ve bu ameli Müslümanlara tavsiye ediyordu. Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'in yolunu temiz tutun. O Hazret'e Kur'an-ı Kerim yolunun ne olduğu sorulur. Allah Resulü ağzınız diye buyurur. Yine sahabe şöyle sorar. Nasıl temiz tutalım? O Hazret misvak kullanın diye buyurur.
Her işi yerine getirmek için bir takım hazırlıklar yapılması gerekir. Kur'an-ı Kerim havasına girmek için insanların hazırlanması da gerekir ve bu hazırlık dua etmekle olur. Kur'an-ı Kerim'e başlarken masum imamlardan birçok dua nakledilir. Burada İmam Sadık Aleyhisselam'ın okuduğu duayı aktarmak istiyoruz. O Hazret şöyle duada bulunur. Ey Yüce Rabbim! Bu Kur'an senden Elçin Muhammed bin Abdullah'a nazil olan kitap olduğuna ve peygamberinin dilinden cari olan senin kelamın olduğuna şahadet getiriyorum. Ey Yüce Rabbim, senden Kur'an'a bakışımı ibadet ve kıraatımı seni anma ve zikretme ve ayetlerini düşünmeme ibret yapmanı niyaz ediyorum ve beni senin Kur'an-ı Kerim'deki vaazlerine beyan ederek günahlardan sakınan kimselerden yap. Ey Yüce Rabbim, beni senin dininin talimlerine öğrenerek ayetlerini ve ahkamını düşünenlerden yap.
Yüce Allah Nehl suresinin 98. ayetinde şöyle buyurmakta. Kur'an okuduğun zaman o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Allah'a sığınmak Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim karilerini emrettiği hükümlerdendir ve İslam peygamberi tilavete başlamadan önce mutlaka kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım anlamına gelen "Eûzu billahi mineşşeytanirracim" cümlesini tekrarlardı. Kuşkusuz bu sığınma hakiki anlamda olmalı ki etkili olsun. Yüce Allah da bize kucak açsın ve bizleri Kur'an-ı Kerim ile ıslah etsin.
Kur'an-ı Kerim İslam peygamberine şöyle emrediyor. Yaradan Rabbinin adı ile oku. Kur'an-ı Kerim'in tüm sureleri Tevbe suresinin dışında Besmele ile başlar. Gerçekte Bismillah sözcüğü Müslümanların kutsal şiarıdır ve her amelin veya her sözün başında beyan ediliyor ve böylece o amel veya söz Yüce Allah'ın adı ile mühürlenmiş olur. Kur'an-ı Kerim tilavetinde dikkat edilmesi gereken bir başka konu bu semavi kitabı yazılarının üzerinden okumaktır. İmam Sadık Aleyhisselam'ın sahabelerinden İshak bin Ammar o hazretten sorar. Canım sana feda. Ben Kur'an-ı Kerim'i ezbere biliyorum. Acaba onu ezberden okusam mı daha iyi yoksa yazılının üzerinden mi? İmam Sadık Aleyhisselam da şöyle buyuruyor. Onu oku ve mushafına bak. Çünkü daha iyidir. Acaba mushafa bakmanın ibadet olduğunu bilmez misin?
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik. Kıymetli dinleyiciler, bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098 21 22 0